Iron Man 4, Tepe Taklak, Eduardo Galeano, Tersine Dünya Okulu, sayfa 227. Geceleri görmemek için ışığı yakıyorum. Mercedes Ramirez'den dinlendi. Yalnızlık pedagojisi, tüketim toplumu dersleri, ileri iletişimsizlik dersleri. Tüketim toplumu dersleri. Tantalus işkenceleri yoksullara acı veriyor. Açlığa ve susuzluğa mahkum bu insanlar, aynı zamanda reklamların sunduğu zevkleri izlemeye de mahkumlar. Ağızlarını yaklaştırdıklarında ya da ellerini uzattıkları anda bu harikalar uzaklaşıyor. Ve eğer içlerinden biri üzerine atlayıp yakalamayı başarırsa, sonunda ya cezaevini boyluyor ya da mezarlığı. Plastik zevkler, plastik düşler. Televizyonun herkese vaat ettiği ama çok az kişiye bahşettiği bu cennet plastik. Onun hizmetindeyiz. Eşyaların giderek daha çok, insanlarınsa giderek daha az önemli olduğu bu uygarlıkta amaçlar, araçlar tarafından ele geçirilmiş. Eşyalar seni satın alıyor, otomobiller seni kullanıyor, bilgisayarlar seni programlıyor, televizyon seni seyrediyor. Küreselleşme, püreselleşme. Birkaç yıl öncesine kadar borcu olmayan adam, erdem, dürüstlük ve çalışkanlık timsali olarak görülürdü. Bugünse uzaylı bir yaratık gibi. Borcun yoksa sen de yoksun. Borçluyum, öyleyse varım. Krediye layık olmayan bir ada ve yüze de layık değil. Kredi kartı var olma hakkının kanıtı. Borç, hiçbir şeyi olmayanın bile borcu var. Bu dünyaya ait herhangi bir ülke ya da bir insan en azından bir kolunu bu tuzağa kaptırıyor. Üretici sistem finansal sisteme dönüştü. Tüketicilerin sayısını arttırmak için borçluları artırdı. Bunu bir asır önce gören Aziz Karl Marx, kâr haddinin düşme eğiliminin ve üretimin fazla üretme eğiliminin sistemi sınırsız büyümeye zorlayacağı hakkında uyarmıştı. Üretim hakkında hiçbir şey bilmeyen ve üretimle aslında hiç alakası olmayan, çete diye tanımladığı modern bankokrasinin asalaklarının akıl dışı bir güce sahip olacağını da söylemişti. Günümüzdeki tüketim patlaması bütün savaşlardan daha çok gürültüye neden oluyor ve bütün karnavallardan daha çok kargaşa üretiyor. Eski bir Türk atasözünün dediği gibi, veresiye içen iki kere sarhoş olur. Cümbüş serseme çeviriyor ve bakışlar bulanıyor. Bu evrensel sarhoşluğun ne zamanda ne de mekanda sınırları varmış gibi görünüyor. Ama tüketim kültürü tıpkı davul gibi çok yüksek ses çıkarıyor çünkü içi boş. Hakikat saati geldiğinde, şenlik bittiğinde ve gürültü sona erdiğinde sarhoş gölgesinin ve ödemek zorunda olduğu kırık tabakların eşliğinde tek başına uyanacak. Talep patlaması kendisini aynı sistemin yarattığı duvarlara çarpıyor. Sistem gittikçe daha açık ve daha geniş pazarlara ihtiyaç duyuyor. Akciğerlerinin havaya ihtiyaç duyması gibi. Aynı zamanda ham madde ve insan emeğinin de giderek ucuzlamasını gerektiriyor. Sistem herkesin adına konuşuyor, mütehakkim tüketim emirlerini herkese yöneltiyor, satın alma ateşini herkesin içine yayıyor. Ama yolu yok. Neredeyse herkes için bu macera televizyon ekranında başlıyor ve yine orada bitiyor. Eşyaları sahip olmak için borçlanan büyük çoğunluk, elinde yeni borçlar yaratan borçlarını ödemek için yaptığı borçlarla kala kalıyor ve bazen sadece hırsızlık yaparak gerçekleştirebildiği fantezilerini yakıp yok ediyor. Kredinin kitlesel yayılımı diye bildiriyor sosyolog Thomas Mullen. Şili'de gündelik kültürün tüketim sembolleri etrafında dönmesini mümkün kılıyor. Kişiliğin özü olarak görüntü, yaşam biçimi olarak yapmacıklık, 48 ay vadeyle ütopya. Tüketici modeli, Hawker Hunter jetleri, Salvador Allende'nin başkanlık sarayını bombaladıkları, General Augusto Pinochet'in mucize dönemi açtığı 1973'ten bu yana geçen yıllar boyunca dayatıldı. Bir çeyrek yüzyıl sonra, 98'in başlarında The New York Times bu devlet darbesinin, durağan bir muz cumhuriyeti olan Şili'nin Latin Amerika'nın ekonomi yıldızına dönüşümünü başlattığını açıkladı. Kaç Şililiyi aydınlatıyor bu yıldız? Nüfusun dörtte biri mutlak yoksulluk durumunda hayatta kalabiliyorken, Hristiyan Demokrat Senatör Jorge Lavendero, en zengin 100 şilinin devletin her yıl sosyal hizmetlere harcadığından daha çok kazandığını açıklıyor. ABD'li gazeteci Mark Cooper, Tüketim cennetinde pek çok sahtekarlıkla karşılaştı. Otomobillerinde klima varmış gibi göstermek için pencereleri kapatıp içeride pişen Şilililer ya da oyuncak cep telefonuyla konuşanlar ya da 12 taksitle bebek maması ya da bir pantolon almak için kredi kartı kullananlar. Gazeteci ayrıca Jumbo süpermarketlerindeki öfkeli işçilerle de karşılaştı. Pazar sabahları bazı insanlar alışveriş arabalarını en pahalı mallarla tepeleme dolduruyor ve reyonların arasında bir süre mallarını sergileyerek geziniyorlardı. Sonra dolu arabayı bırakıp bir sakız bile almadan çıkıp gidiyorlardı. Yoksulluklar. Yoksullar, yoksul denilenler, vakit kaybedecek vakti olmayanlardır. Yoksullar, yoksul denilenler, sessizliğe sahip olmadığı gibi onu satın alacak parası da olmayanlardır. Yoksullar, yoksul denilenler, ayakları yürümeyi unutanlardır. Tıpkı artık kanatları uçmayı unutan tavuklar gibi. Yoksullar, yoksul denilenler, çöp yiyen ve sanki yemekmiş gibi ona para ödeyenlerdir. Yoksullar, yoksul denilenler, sanki havaymış gibi boks oluyanlardır, karşılığında hiçbir şey ödemeden. Yoksullar, yoksul denilenler, televizyonda bir kanalı ya da diğerini seçme özgürlüğünden başka özgürlüğü olmayanlardır. Yoksullar, yoksul denilenler, makinelerle tutkulu dramlar yaşayanlardır. Yoksullar, yoksul denilenler, her zaman çok, her zaman yalnız olanlardır. Yoksullar, yoksul denilenler, yoksul olduğunu bilmeyenlerdir. İsraf hakkı çok az kişinin ayrıcalığı ama kendini maskeleyerek herkesin özgürlüğü olduğu izlenimini veriyor. Bana ne kadar tükettiğini söyle, sana kendi değerini söyleyeyim. Bu uygarlık ne çiçekleri uyutuyor, ne tavukları, ne de insanları. Seralardaki çiçekler daha hızlı büyüsünler diye sürekli ışığa maruz bırakılıyor. Yumurta fabrikalarındaki tavuklara da gece yasak. Ve satın alma hırsı ve ödeme kaygısı yüzünden insanlar da uykusuzluğa mahkum. Bu yaşam modeli insanlar için pek sağlıklı değil ama ilaç endüstrisi için harika. ABD dünyada yasal olarak satılan uyku haplarının, sakinleştiricilerin ve diğer kimyasal uyuşturucuların yarısını, yasa dışı satılan uyuşturucuların da yarıdan fazlasını tüketiyor. Eğer ABD'nin dünya nüfusunun ancak %5'ine sahip olduğu dikkate alınırsa bu az buz bir şey değil. Bir şehit. 1998 güzünde Buenos Aires'in tam merkezinde karşıdan karşıya geçen dalgın bir yaya bir otobüs tarafından ezildi. Kurban karşıdan karşıya geçerken cep telefonuyla konuşuyordu. Konuşuyor muydu? Konuşuyor gibi yapıyordu. Telefon oyuncaktı. Mutsuz insan kendisini kıyaslayarak yaşayandır diye üzülüyordu Montevideo'nun Buceo mahallesinden bir kadın. Bir zamanlar bir tangonun söylediği artık olmama acısı, sahip olmama utancına bıraktı yerini. Yoksul bir insan acınılasıdır. Hiçbir şeyin olmadığında hiçbir değerin olmadığını düşünüyorsun diyor Buenos Aires'in Villa Florito mahallesinden bir delikanlı. Dominik Cumhuriyeti'nde San Francisco de Macorís şehrinden bir başkası onaylıyor. Kardeşlerim markalar için çalışıyor, etiketler satın almak için yaşıyor ve taksitleri ödeyebilmek için boncuk boncuk ter döküyorlar. Büyü. Montevideo'nun yoksul bir kenar mahallesi Cerro Norte'de bir sihirbaz sokakta bir gösteri sundu. Bir değnek dokunuşuyla avucundan ya da şapkasından bir dolar çıkartıyordu. Gösteri bittiğinde sihirli değnek kayboldu. Ertesi gün komşular çıplak ayaklı bir çocuğun sokaklarda dolaştığını gördüler. Elinde sihirli değnekle. Karşısına çıkan her şeye değnekle vuruyor ve bekliyordu. Mahalledeki pek çok çocuk gibi 9 yaşındaki bu çocuk da burnunu bali dolu naylon torbaya sokuyordu. Nedenini şöyle açıklamıştı. Böyle yapınca başka bir ülkeye gidiyorum. Piyasanın görünmez şiddeti. Farklılık, karlılığın düşmanı, aynılıksa kuralıdır. Devasa boyutlardaki seri üretim her yerde kendi zorunlu tüketim kurallarını dayatıyor. Zorunlu aynılık diktatörlüğü herhangi bir tek parti diktatörlüğünden çok daha yok edici. Bütün dünyada insanları örnek tüketici fotokopileri olarak yeniden üreten bir yaşam biçimini dayatıyor. Örnek tüketici hareketsiz insandır. Niceliği nitelikle karıştıran bu uygarlık şişmanlığı da iyi beslenme ile karıştırıyor. İngiliz bilim dergisi The Lancet'a göre son 10 yılda gelişmiş ülkelerdeki genç nüfusta kalıcı obezite yaklaşık %30 arttı. Colorado Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi'nin son araştırmasına göre son 10 yılda ABD'li çocuklar arasında obezite %40 arttı. Light yiyecekleri ve içecekleri, diyet foodları ve fat free yiyecekleri icat eden ülke dünyada en çok şişman sayısına sahip. Örnek tüketici otomobilinden yalnızca çalışmak ve televizyon seyretmek için iniyor. Her gün 4 saatini küçük ekranın karşısında oturup plastik yiyecekler yiyerek geçiriyor. Yiyecek kılığına giren çöp kazandı. Bu endüstri dünya damak zevklerini sömürgeleştiriyor ve yerel mutfak geleneklerini paramparça ediyor. Çok eskilere dayanan iyi yemek alışkanlıkları bazı ülkelerde 1000 yıllık bir incelik ve farklılığa sahiptir. Ve bu yalnızca zenginlerin masasında değil, bir şekilde herkesin ocağında olan kolektif bir mirastır. Bu gelenekler, bu kültürel kimlik işaretleri, bu yaşam şenlikleri tek ve kimyasal lezzetin dayatılması nedeniyle aman vermeyen bir taciz ateşi altında. Hamburgerin küreselleşmesi ve fast food diktatörlüğü. Dünya çapındaki Coca-Cola sömürgeciliği, McDonald's, Burger King ve diğer benzeri fabrikalar eliyle dayatılıyor. Mutfağın kendi kaderini tayin hakkı başarıyla ihlal ediliyor. Mutfak kutsal bir haktır çünkü ruhun kapılarından biri ağızdadır. Bu bir fıkra 2. Moskova'nın varoşlarından birinde bir otomobil paramparça olur. Şoför felaketten kurtulur ama inliyordur. Mercedes'im, Mercedes'im. Yoldan geçen biri onu görür ve şöyle der. Ama beyefendi, otomobilin ne önemi var? Kolunuzu kaybettiğinizi görmüyor musunuz? Adam kan içinde bileğine bakar ve ağlar. Rolex'im, Rolex'im. 1998 Dünya Futbol Şampiyonası başka birçok şeyle birlikte Mastercard'ın kasları güçlendirdiğini, Coca-Cola'nın sonsuz gençlik verdiğini ve iyi bir atletin midesinde McDonald's menüsünün eksik olmaması gerektiğini doğruladı. McDonald's'ın sınırsız ordusu bütün gezegendeki çocukların ve yetişkinlerin midesine hamburger fırlatıyor. Doğu Avrupa'nın yakın zamanlardaki işgali boyunca bu M'nin iki kemeri bir standart olarak nakledildi. 1990'da debdebeli törenlerle açılan Moskova'daki McDonald's'ın önündeki kuyruklar Berlin duvarının yıkılması kadar övgü alarak Batı'nın zaferinin simgesi oldu. Bu bir fıkra değil, iki. 1998 ilkbaharında Viyana'da yeni bir parfüm doğar. Avusturya Bankası'nın güvenlik kasaları bölümünde televizyon kameraları karşısında vaftiz ederler. Yavruya Cash ismi verilir çünkü paranın baştan çıkarıcı kokusunu yayıyordur. Halka Almanya'da Deutsche Bank'ta ve İsviçre'de Union des Bank Suisse'de yeni sunumların gerçekleştirileceği bildirilir. Cash parfümü yalnızca internet aracılığıyla ya da en saygın mağazalardan satın alınabiliyor. Parfümün Ferrari'si olmasını istiyoruz diyor yaratıcıları. Özgür dünyanın erdemleriyle bütünleşen bu şirketin çalışanlarının sendika haklarını reddetmesi zamanımızın bir göstergesi. McDonald's böylelikle faaliyet yürüttüğü pek çok ülkede kazanılmış bir hakkı ihlal ediyor. 1997'de şirketin McFamily adını verdiği şeyin üyesi bir avuç işçi, Kanada, Montreal'deki bir restoranda sendikalaşmak istediler. Restoran kapatıldı. Ama 1998'de McDonald's'ın başka çalışanları Vancouver'a yakın küçük bir şehirde bu hakkı elde etmeyi başardı. Guinness Rekorlar kitabına yaraşır. 1996'da Britanyalı ekoloji militanları Helen Steele ve David Morris McDonald's'a karşı yargıya başvurdu. Şirketi çalışanlarına kötü davranmakla, doğaya zarar vermekle ve çocukların duygularının ticarete alet etmekle suçluyorlardı. Çalışanlara az ücret ödeniyor, kötü şartlarda çalıştırılıyor, sendikalaşamıyorlardı. Hamburgerler için et üretimi tropikal ormanları yok ediyor, yerlileri yurtlarından ediyor ve multimilyonluk reklamlar çocukları besleyici değerleri çok şüpheli olan besinleri tercih etmeye özendirerek halk sağlığını tehdit ediyordu. Başlangıçta bir sineğin fili sokması gibi görünen dava fazlasıyla yankı buldu. Kamuoyunun bilmediği tüm bu bilgilerin yayılmasına yardım etti ve iktidarın dokunulmazlığına alışmış bir şirket için uzun ve masraflı bir baş ağrısına neden oldu. Sonuç olarak güçten bahsediliyor. ABD'de McDonald's bütün çelik endüstrisinden daha fazla işçi çalıştırıyor ve 1997 satışları Arjantin ve Macaristan'ın ihracat gelirlerini aşıyor. Gözde ürünü Big Mac öylesine önemli ki fiyatı pek çok ülkede uluslararası finansal işlemlerde değer birimi olarak kullanılıyor. Sanal yiyecek sanal ekonomiye yön veriyor. Brezilya'daki McDonald's'ın propagandasına göre evin yıldız ürünü Big Mac tıpkı aşk gibi. Soğandan yürekleri yanıp tutuşurken biber ve peynirle tahrik olup marulun umut veren yeşiliyle aşka gelen ve cehennem kırmızısı ateşler saçarak öpüşüp birleşen iki beden. Düşük ücret, hızlı servis. İnsan makineler yakıtlarını alarak derhal işlerinin başına dönüyor. Bu yakıt istasyonlarından birinde 1983'te Alman yazar Günter Wallraf çalıştı. Kuşkusuz Hamburg şehrinde kendi adına yapılanlardan sorumlu tutulmayacak bir McDonald's'tı bu. Kızgın yağ damlaları üzerine sıçrarken Wallraf hiç durmadan koşturarak çalışıyordu. Bir kere çözüldü mü hamburgerlerin 10 dakikalık ömürleri var. Sonra bozuluyorlar. Hiç vakit kaybetmeden çöpe atmak gerek. Kızarmış patatesler, yeşillikler, et, balık, tavuk hepsinin tadı aynı. Kimyasal endüstri tarafından formüle edilen ve renklendiricilerle etin içerdiği %25'lik yağı gizleyen yapay bir lezzet bu. Ve bu berbat şey, milenyumumuzun en başarılı yiyeceği. Onun mutfak ustaları Illinois'de Elk Grove Hamburger University'de yetişiyor. Ama sağlam bilgi kaynaklarına göre bu şirketin sahipleri etnik mutfak olarak adlandırılan en sofistike yemekleri sunan en şık restoranları tercih ediyorlar. Sushi, Tay, İran, Java, Hint, Meksika. Demokrasi bu, oyun değil. Tüketici kitleler emirleri evrensel bir dilde alıyor. Reklamlar Esperanto'nun yapmak isteyip de yapamadığını başardı. Herhangi biri, herhangi bir yerde televizyonun gönderdiği mesajı anlıyor. Son çeyrek yüzyılda reklam harcamaları dünyada iki katına çıktı. Onlar sayesinde yoksul çocuklar her seferinde daha çok Coca-Cola, daha az süt içiyor ve boş zamanlar zorunlu tüketim zamanları haline geliyor. Boş zaman, tutsak zaman. Çok yoksul evlerde yatak yok ama televizyon var ve televizyonun kürsüsü var. Taksitle alınan bu küçük yaratıklar ilerlemenin demokratik yapısının kanıtı. Kimseyi dinlemiyor ama herkes için konuşuyor. Yoksullar ve zenginler böylelikle son model otomobillerin erdemlerini öğreniyor. Yoksulların ve zenginlerin şu ya da bu bankanın sunduğu avantajlı faiz oranlarından haberi oluyor. Yoksul kimsesi olmayandır diye tekrarlayıp duruyor São Paulo sokaklarında kendi kendine konuşan ihtiyar bir kadın. İnsanlar gittikçe kalabalıklaşıyor ve gittikçe yalnızlaşıyor. Bu kalabalık yalnız ruhlar büyük şehirlere tıkıştırılıyor. Rica etsem dirseğinizi gözümden çeker misiniz lütfen diye soruyorlar. Uzmanlar malları yalnızlığa karşı büyülü muskalara çevirmeyi biliyorlar. Eşyaların insani vasıfları var. Okşar, arkadaşlık eder, anlar, yardım ederler. Parfüm seni öper ve otomobil asla yolda bırakmayan tek dosttur. Tüketim kültürü yalnızlığı malların en kârlısı yaptı. Kalplerdeki delikler eşyalar yığılarak ya da bunu yapmayı düşleyerek dolduruluyor. Üstelik eşyalar yalnızca kucaklamakla kalmıyor. Aynı zamanda sosyal yükselişin sembolleri, sınıflı toplum gümrüklerini geçmek için serbest dolaşım belgesi, yasak kapıları açan anahtarlar olabiliyor. Ne kadar özelse o kadar iyi. Eşyalar beni seçiyor ve kalabalığa has anonimlikten kurtarıyor. Reklamlar sattıkları mal hakkında bilgi vermez ya da çok nadir yapar bunu. Bu malın en önemsiz yanıdır. Reklamın başlıca işlevi yoksunlukları telafi etmek, fantezileri beslemektir. Bu tıraş losyonunu alarak kime dönüşmek istersiniz? Yüzler ve maskeler 1. Yalnızca yoksullar çirkin ve yaşlı olmaya mahkumdur. Diğerleri ihtiyaç duyduklarında doğayı düzeltmek ve zamanın akışını durdurmak için takma saçlar, burunlar, göz kapakları, dudaklar, kaşlar, göğüsler, beller, kıçlar, kalçalar, baldırlar satın alabilir. Estetik cerrahi ameliyathaneleri size aradığınız yüzün, bedenin, yaşın sunulduğu alışveriş merkezleridir. Cerrahi ruhsal bir ihtiyaçtır diye açıklıyor Arjantin'in Roden'i Roberto Zelikovic. Lima sokaklarında afişler fiyatını ödeyebilecek herhangi bir cüzdanın ulaşabileceği mükemmel burunlar, beyaz tenler sunuyor. Peru televizyonu sivri, kemerli, yerli burnunu küçük bir köfteyle değiştiren ve bu köfteyi cepheden ve profilden gururla sergileyen genç bir işçiyle söyleşiyor. Şimdi kızları tavlayabildiğini anlatıyor. Los Angeles, São Paulo ve Buenos Aires gibi şehirlerde paralı insanlar dişçiye gider gibi ameliyathaneye gitme lüksüne sahip olabiliyor. Birkaç yıl ve bir sürü operasyondan sonra hepsi birbirine benziyor. Kırışıksız, mumya yüzlü adamlar ve Drakula'nın sevgililerine dönüşmüş kadınlar. Hepsi kendilerini ifade etmekle zorlanıyor. Göz kırptıklarında göbek delikleri fırlıyor. Kriminolog Anthony Platt, sokak suçlarının yalnızca aşırı yoksulluğun meyvesi olmadıklarını gözlemledi. Bu suçlar aynı zamanda bireyci ahlakın da meyvesiydi. Toplumsal başarı takıntısı, eşyaların yasa dışı yollarla elde edilmesinde belirleyici bir rol oynuyordu. Ben daima parayla saadet olmayacağını dinledim ama her zavallı televizyon izleyicisinin paranın mutluluğa çok yakın bir şeyi satın alabildiğine inanması için pek çok nedeni var. Aradaki farkı görmek de uzmanlara kalsın. Yüzler ve maskeler 2. Latin Amerikan şehirleri de yaşlarını ve kimliklerini sildirmek için lifting yaptırıyor. Kırışıklıkları ve uzun burunları ile birlikte şehirler hafızalarını da kaybediyor. Giderek daha az kendilerine, daha çok ötekilere benziyorlar. Aynı yüksek binalar, prizmalar, küpler, silindirler varlıklarını zorla kabul ettiriyor ve uluslararası markaların aynı devasa ilanları kuşatıyor kent manzarasını. Zorunlu klonlama çağında gerçek şehir planlamacılar, reklamcılar. Tarihçi Eric Hobsbawm'a göre 20. yüzyıl, Paleolitik çağın sonlarında ilk çiftçi toplulukları ile birlikte başlayan tarıma dayalı insan yaşamının 7000 yıllık dönemine son verdi. Dünya nüfusu kentlileşiyor, köylüler kentli oluyor. Latin Amerika'da bomboş topraklarımız, kocaman karınca yuvası kentlerimiz var. Dünyanın en büyük ve en adaletsiz şehirleri. İhracata yönelik modern tarım ya da topraklarındaki erozyon nedeniyle yurtlarından edilen köylüler varoşları istila ediyor. Onlar Tanrı'nın her yerde olduğuna inanıyor ama deneyimlerinden büyük kentlerle daha çok ilgilendiğini biliyorlar. Şehirler iş vaat ediyor, zenginlik ve çocuklar için bir gelecek. Köylerde kalanlar hayatın geçişini seyrediyor ve esneyerek ölüyorlar. Şehirlerde hayat gerçekleşiyor ve çağırıyor. Yoksul kulübelere yığılmış yeni gelenlerin ilk fark ettikleri, işin emek gücünün fazla olduğu, hiçbir şeyin bedava olmadığı ve en pahalı lüks maddelerin sessizlik ve hava olduğu. 14. yüzyıl doğarken, keşiş Giordano de Rivalto, Floransa'da şehirlere bir övgü düzdü. Şehirlerin büyüdüğünü, çünkü insanların bir araya gelmekten zevk aldığını söyledi. Bir araya gelmek mi, karşılaşmak mı? Şimdi kim kiminle karşılaşıyor? Umut gerçeklikle karşılaşıyor mu? İstek dünyayla karşılaşıyor mu? İnsanlar insanlarla karşılaşıyor mu? Eğer insan ilişkileri eşyalar arasındaki ilişkilere indirgendiyse ne kadar insan eşyalarla karşılaşıyor? Bütün dünya eşyaların birbirine baktığı ama dokunmadığı büyük bir televizyon ekranına dönüşme eğiliminde. Sunumdaki mallar kamu mekanlarını istila edip özelleştiriyor. Kısa bir süre öncesine kadar insanların buluşma mekanları olan tren ve otobüs garları şimdi ticari sergi mekanlarına dönüşüyorlar. Alışveriş merkezi bütün vitrinlerin vitrini, köle eden varlığını dayatıyor. Kalabalıklar kafileler halinde tüketim ayininin bu büyük tapınağına akın ediyor. Bir tarafta alıcı azınlık durmak bilmeyen zayıf düşürücü arz bombardımanına maruz kalırken, diğer tarafta inananların büyük bölümü kendinden geçerek cüzdanlarının gücünün yetmediği malları seyrediyorlar. Kalabalık yürüyen merdivenlerden inip çıkarken dünyayı dolaşıyor. Milano ya da Paris'tekiler gibi giyinen mankenlere bakıyor, Chicago'daki gibi ses veren stereo aletleri dinliyorlar. Görmek ve duymak için ödeme yapmak gerekmiyor. Yakın köylerden ya da henüz bu modern mutlulukla kutsanmaya layık olmayan şehirlerden gelen yerli turistler, en ünlü uluslararası markaların önünde poz verip fotoğraf çektiriyorlar. Tıpkı eskiden meydanda ulusal kahramanın heykelinin önünde yaptıkları gibi. Arjantinli sosyolog Beatriz Sarlo, varoşlarda oturan yoksulların geleneksel olarak hafta sonlarında şehir merkezine yaptıkları gezinin yerini, bu yeni kent vahalarını düzenledikleri seferlerin aldığını belirtiyor. Yıkanmış, ütülenmiş, taranmış ve en güzel bayramlık giysilerini giymiş ziyaretçiler çağrılmadıkları, ama bakabildikleri şenliği ziyaret ediyorlar. Ailece tüketim evreninde bir tur atmak üzere bir uzay kapsülüne doluşuyor ve piyasanın estetiğinin hizmetindeki markaların, modellerin, mankenlerin hayal alemine sürükleyen teşhirini seyre dalıyorlar. 14. ayrımın sonu sayfa 241.